Ayrım 9. Kısım 9. Şu son yıllarda kaç kez her türden kadın beni kendini beğenmişlikle suçladı. Parantez içinde salt onların duygularını yeterince yanıtlayamadığım için. Bu anlamsız bir şey. Ben kendimi beğenmiş biri değilim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben bu yetişkin çağımda bir kadınla gerçek bir ilişki kuramadığım, hiçbirini sevemediğim için yeterince üzgünüm. Bu başarısızlığın nedenlerini bildiğimden emin değilim. Yüreğimin bu eksikleri doğuştan mı, yoksa bunun kökenlerini yaşam öykümde mi aramak gerekir bilmiyorum. Duygusallığa düşmek istemiyorum ama durum bu işte. Anılarımın arasında sık sık bir salon canlanıyor gözümün önünde. Bu salondaki 100 kişi kollarını kaldırmış, yaşamımı yıkıma sürükleyen kararlar veriyorlar. Ama bu 100 kişi bir gün her şeyin yavaş yavaş değişmeye başlayacağını bilmiyordu. Onlar sürgün yaşamımın sonsuza dek süreceğini hesaplamışlardı. O acı lokmayı yeniden yutmak istemiyorum. Şimdi ama inatla üzerinde durduğum bir nokta vardı. Başımdan geçenlerin birçok değişik yorumlarını yapıyordum. Örneğin partiden atılmam yerine asılmamı önermiş olsalardı ne olacaktı diye geçiriyorum kafamdan. Öyle bir durumda bile herkesin onaylamak için elini kaldıracağından hiç kuşkum yoktu. Özellikle komiteye sunulan ön rapor, cezanın ne denli yararlı ve yerinde olduğunu gerekçeli ve lirik sözlerle belirtmişti. Sonradan kadın ya da erkek, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kuruyor, olası sevgililer buluyor, onları da hayalimden o döneme ve o salona transfer ediyorum. Ve kendi kendime aleyhimde oy kullanıp kullanmayacaklarını soruyorum. Kimse bu sınava karşı koyamaz. Hepsi ellerini kaldırıyorlar. Tıpkı bir zamanlar arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın yaptığı gibi. Parantez içinde kimi ivedilikle, kimi istemeyerek, kimi inançla, kimi de korkuyla. İtiraf edin öyleyse. Sizi sürgüne ya da ölüme göndermeye hazır insanlarla birlikte yaşamak zordur. Onlarla içli dışlı olmak zordur. Onları sevmek zordur. Belki de sık sık görüştüğüm insanları böylesine gaddar bir hayal sınavından geçirmekle onlara haksızlık etmiş oluyordum. Belki de büyük bir olasılıkla benim yanımda az çok sakin, iyinin kötünün ötesinde bir yaşam sürecekler, ellerin havaya kaldırıldığı o salona hiçbir zaman girmeyeceklerdi. Biri belki daha ileri giderek bana bu davranışımın tek bir amacı olduğunu söyleyebilir. Moral bir kendini beğenmişlik içinde kendimi yücelterek başkalarını aşmak. Ama kendini beğenmişlik suçlaması doğru değil. Gerçi kimsenin yıkımı uğruna oy kullanmadım. Ancak elimi kaldırma hakkından yoksun bırakılacağımı önceden bildiğim için bu bir erdem sayılmaz. Uzun süre benzer koşullar altında öbürleri gibi davranmayacağıma kendimi inandırmaya çalıştım. Ama sonunda dürüstlük göstererek kendi kendimle alay ettim. Elini kaldırmayan bir ben mi vardım yani? Yeryüzünde tek hak tanır ben miydim? Yo, hayır. Ötekilerden daha iyi olduğuma ilişkin hiçbir garanti veremezdim. Ancak bu, başkalarıyla olan ilişkilerimde neyi değiştirirdi? Kendi zavallılığımın bilincinde olmak, benzerlerimin zavallılığı ile beni asla bağdaştıramaz. Her biri kendi alçaklığını bir ötekinde gördüğü için, birbiriyle kardeşçe geçinen insanlar kadar beni tiksindiren hiçbir şey olamaz. Böylesine iğrenç ve yapışkan bir kardeşlikle işim yok benim. Peki Lucy'yi nasıl sevdim ben öyleyse? O günlerdeki düşüncelerim bugünkünden farklıydı Allah'tan. O yaşlarda insan düşünceden çok üzüntüye kaptırıyor kendini. Öyle ki sevgiye susamış, kuşkulardan uzak bir yürekle Lucy'yi bir nimet, bir bağış gibi kabul etmiştim. İyiliksever bir tanrının lütfu. Bu benim için mutlu bir dönemdi. Belki de en mutlu dönemim. Yıpranmış, hırpalanmış, yorgun ve bitkindim. Ama varlığımın derinliklerinde günden güne artan, içime yayılan bir huzur vardı. Ne gariptir ki bugün kendini beğenmişliğimden yakınan ve herkesi budala yerine koyduğumu sanan kadınlar, Lucy'yi tanımış olsalardı onu aptal bulacaklar, onu nasıl sevdiğime akıl erdiremeyeceklerdi. Oysa ben onu öyle çok seviyordum ki bir gün birbirimizden ayrılabileceğimizi aklımdan bile geçiremiyordum. Gerçi bunu bir kez bile Lucy'ye söylememiştim. Ama ben bir gün mutlaka onunla evleneceğim inancıyla yaşıyordum. Bu birleşme bana eşit düzeyde gibi görünmüyorsa da bu eşitsizlik benim için itici olmaktan çok çekiciydi. Bu kısa mutluluk ayları için o günlerdeki komutanıma da teşekkür borçluyum. As subaylar bizi ellerinden geldiğince hırpalıyor, üniformamızın kıvrımları arasında en küçük kirlere varıncaya kadar araştırıyor, yataklarımız kusursuz olarak yapılmamışsa alt üst ediyorlardı. Ama komutan anlayışlıydı. Orta yaşlı olan bu adam bir piyade alayından bize aktarılmış ve söylenene bakılırsa bu olaydan sonra rütbesi indirilmişti. O da bizim gibi cezalıydı. Belki bundan ötürü aramızda gizli bir bağlılık vardı. Bizden düzenli ve disiplinli olmamızı, ayrıca pazar günleri orada burada gönüllü olarak çalışmamızı istiyordu. Parantez içinde üstlerine politik eylemlerini açıklamak amacıyla. Ama bizi hiçbir zaman haksız yere hırpalamıyor ve 15 günde bir cumartesileri bize zorluk çıkarmadan izin veriyordu. O yaz Lucy'yi sanırım her ay 3 kez görebildim. Onsuz olduğum günler ona sayısız mektuplar ve kartpostallar yolluyordum. Bugün ona neden ve nasıl söz ettiğimi pek iyi anımsayamıyorum. Yalnız ona pek çok şey yazdığımı, Lucy'nin ise hiçbir şey yazmadığını belirtmek istiyorum. Mektuplarımı yanıtlamasını sağlamak benim elimde değildi. Belki de benim mektuplarım onu ürkütmüştü. Belki bana ne yazacağını bilmediğini sanıyor, yazım yanlış yapmaktan korkuyor, belki acemice el yazısından utanıyordu. Kimlik kartı üzerindeki imzasından başka el yazısını görmemiştim. İşte asıl bu acemiliklerinin ve bilgisizliklerinin benim için değerli olduğuna onu bir türlü inandıramamıştım. Çünkü bunlar Lucy'nin dokunulmamışlığını, el değmemişliğini açığa vuruyordu. Böylece onda daha derin, daha silinmez bir iz bırakabilirim umudunu veriyordu bana. Lucy önceleri bana mektuplarım için çekingen bir tavırla teşekkür etmekle yetindi. Bir süre sonra bana karşılığında bir şey vermek hevesine kapıldı. Yazmak istemediğine göre de çiçekte karar kıldı. Bir gün seyrek ağaçlıklı bir koruda dolaşırken Lucy birden eğilerek bir çiçek koparıp verdi bana. Bu tavrını dokunaklı buldum. Hiç de şaşırmadım. Ama bir sonraki buluşmamızda beni bir buketle karşıladığında biraz afalladım. 22 yaşındaydım. Kadınsı ya da olgunlaşmamış görünmekten şiddetle kaçınıyordum. Sokakta elimde çiçekle dolaşmaya utanırdım. Çiçek satın almaktan hoşlanmaz, hele bana yollanmasından ya da verilmesinden hiç hoşlanmazdım. Utanarak karşı koymuş ve Lucy'ye "Doğru olan bunun tersidir, yani erkeklerin kadınlara çiçek vermesidir." demiştim. Ama onun gözlerinin dolduğunu görünce hemen gönlünü alarak onu övdüm ve çiçekleri aldım. Yapacak bir şey yoktu. O günden sonra her buluşmamızda bir buket beni bekliyordu. Ben de artık buna kendimi alıştırmıştım. Armağan öylesine içtenlikle sunuluyordu ki kendimi savunmasız hissediyordum. Lucy'nin bana bu biçimde armağan vermeyi neden yeğlediğini anlıyordum. Belki güzel konuşma yeteneğinden yoksun olduğu için acı çekiyor ve çiçeklerle bir konuşma dili geliştirmeye çalışıyordu. Eskiden çiçeklerden esinlenerek kullanılan ağır bir simgesel dil değilse de bir anlamda ondan daha arkaik, daha belirsiz, daha içgüdüsel, dil öncesi bir dil özlemi içindeydi. Hep konuşmaktan çok susmayı yeğleyen Lucy, belki de sözcüklerin daha icat edilmediği o ilk çağları düşünüyordu. İnsanlar kısa tavırlarla konuşuyorlar, parmakla bir ağacı birbirlerine gösteriyorlar, gülüyorlar, biri ötekine dokunuyordu. Lucy'nin bu armağanlarının gerçek anlamını aydınlığa kavuşturmuş olayım ya da olmayayım, sonunda beni duygulandırdılar ve bende de ona bir armağan verme isteği uyandırdılar. Lucy'nin yalnız 3 giysisi vardı. Onları her zaman aynı düzende değiştiriyor, buluşmalarımız sanki aynı bestenin 3 varyasyonunu izliyordu. Ben bu küçük giysileri seviyordum. Biri ötekinden farksızdı. Hepsi de yıpranmış, eskimiş ve oldukça zevksizdi. Kol ağızları eprimiş, o kahverengi mantocuğunu sevdiğim kadar seviyordum onları da. Lucy'nin yüzünü okşamazdan önce bu mantocuğu okşamıştım. Ama kafama koymuştum bir kez. Ona bir giysi, güzel bir giysi, daha doğrusu bir sürü giysi alacaktım. Bir gün Lucy'yi hazır giyim eşyası satan büyük bir mağazaya sürükledim. Eğlence olsun diye girdi bu mağazaya. Salt merakımızı gidermek için merdivenleri inip giysilere bakmaya geldiğimizi sanıyordu. İkinci katta kadın giysilerinin sıra sıra asılı olduğu uzun demir çubukların yanında durdum. Lucy benim onları ilgiyle izlediğimi fark ederek yaklaştı ve tuvaletlerle ilgili açıklama yaptı. Tüm ayrıntılarıyla belirtilmiş kırmızı çiçekli bir giysiyi göstererek "Bu güzel," dedi. "Burada gerçekten güzel olan pek az şey vardı ama arayıp bulacaktık." Ben bir giysiyi askılıktan çekerek tezgahtarı çağırdım. "Küçük hanım bunu deneyebilir mi?" Lucy belki karşı çıkacaktı ama bir yabancının bölümdeki görevlinin önünde buna cesaret edemedi. Sonunda nasıl olduğunu bilmeden kendini bir kabinde buldu. Biraz sonra perdenin bir ucunu kaldırarak içeriye baktım. Prova edilen giysinin olağanüstü hiçbir yanı olmadığı halde şaşırdım kaldım. Giysinin az çok modern olan kesimi sanki sihirli bir biçimde Lucy'yi değiştirmiş, onu bambaşka bir yaratık yapıvermişti. Satıcı arkamdan "izninizle," dedi. Sonra gerek Lucy'yi gerekse giysiyi uzun bir övgü yağmuruna tuttu. Ardından beni ve siyah armalarımı bir bakışla ödüllendirerek, parantez içinde yanıt önceden belli olduğu halde, "Siyasilerden misiniz?" diye sordu. Başımla "evet," dedim. Gözünü kırparak gülümsedi ve "Daha güzel çeşitlerimiz var, görmek istemez misiniz?" dedi. Biraz sonra çeşitli yazlık giysiler, bir de şık bir siyah elbise getirdi. Lucy tümünü peş peşe giydi. Hepsi de ona son derece yakışıyor, onu bambaşka bir insan yapıyordu. O güzel siyah giysinin içinde ise artık onu tanıyamaz olmuştum. Aşk sürecinde belirleyici anlar her zaman dramatik olaylardan kaynaklanmaz. Çoğu zaman ilk bakışta tümüyle önemsiz gibi görünen koşullardan doğar. Hazır giyim mağazasına yaptığımız bu ziyarette böyle belirleyici bir olaydı. O güne kadar Lucy benim için bir çocuk, bir sevecenlik ve avunma kaynağıydı. Bir yatışma, bir kendi kendimden kaçıştı. Hemen her şeydi benim için, kadınlık dışında. Aşkımız cinsellik açısından öpücük sınırını aşmamıştı. Lucy'nin öpüşmesi bile çocukçaydı. Parantez içinde kapalı ve kuru dudaklarla verilen bu uzun ve namuslu öpücükler beni büyülüyordu. Öylesine dokunaklıydılar. Özetle bugüne dek ona karşı salt sevecenlik duymuştum. Cinsel duygulardan uzaktım. Bu yokluğa öylesine alışmıştım ki dikkatimi bile çekmiyordu. Lucy'ye olan bağlılığım bana öylesine güzel görünüyordu ki bu ilişkide bir eksiklik olduğu düşüncesi bile beni rahatsız etmiyordu. Lucy'nin keşişlerinkini andıran gri giysileri ve benimle onun arasındaki keşişlere özgü saf ve temiz ilişki. Bu ne uyumlu bir birliktelikti. Lucy yeni bir giysi giydiği anda bu denklem tümüyle alt üst olmuştu. Lucy birden Lucy ile ilgili imgelerimden sıyrıldı. Güzel kesimli bir eteğin altında beliren düzgün bacaklarını, bedeninin zarif orantılarını, güzel bir kadının parlak renkli şık bir giysinin içinde eriyip giden donukluğunu fark ettim. Bedenini böyle birdenbire keşfetmem beni soluksuz bıraktı. Kaldığı yurtta Lucy üç genç kızla birlikte aynı odayı paylaşıyordu. Haftada iki gün ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmişti. O da salt 5'ten 8'e kadar 3 saat süreyle. Ziyaretçi ayrıca giriş katındaki kapıcı dairesinde adını yazdırmak, kimliğini bırakmak ve giderken yeniden kapıcıya görünmek zorundaydı. Öte yandan Lucy'nin üç arkadaşının her birinin bir ya da birkaç sevgilisi olduğundan onları ortak odalarının özel yaşamında kabul etmek zorunluluğu vardı. Bu da tartışmalara, birbirlerinden nefret etmelerine yol açıyor ve ortaklaşa paylaşmak zorunda kaldıkları dakikalar için birbirlerini suçluyorlardı. Bütün bunlar öylesine üzücüydü ki Lucy'yi kendi odasında görmeyi bir türlü göze alamamıştım. Bununla birlikte Lucy'nin oda arkadaşlarının bir ay içinde 3 aylık bir staj için tarım işçileri koluna katılacaklarını biliyordum. Lucy'ye bu süreden yararlanıp onunla evinde buluşmak istediğimi söyledim. Lucy üzgün bir tavırla benimle dışarıda arkadaşlık etmeyi yeğlediğini söyledi. Ama bizi hiçbir şeyin, hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde, tümüyle biz bize olabileceğimiz bir yerde onunla buluşmak istediğimi belirttim. Ayrıca onun nasıl bir düzen içinde yaşadığını görmek isteğinde olduğumu anlattım. Lucy bana karşı nasıl direneceğini bilemiyordu. Bugün bile sonunda önerimi kabul ettiği zaman duyduğum heyecanı anımsarım. Kısım 10. Yaklaşık bir yıldır Ostrava'daydım. Önceleri dayanılmaz gibi gelen askerlik artık benim için sıradan ve alışılmış bir görev haline gelmişti. Tüm sıkıntılara karşın varlığımı sürdürmeyi başardım. 2-3 arkadaş edinmiştim. Mutluydum. Güzel bir yaz geçiriyordum. Parantez içinde Ağaçlar kurumdan kapkara olmuştu ama ben onları yemyeşil görüyordum. Ancak herkesin bildiği gibi mutsuzluğun tohumu mutluluğun kalbinde gizlidir. Sonbahardaki üzüntülü olayların tohumları da işte bu kara yeşil yaz günleri içinde atıldı. Bu iş Stan'a ile başladı. Mart'ta evlenmişti. Birkaç ay sonra da ilk haberler kendisine ulaştı. Karısı gece kulüplerinde sürtüyordu. Stan'a sinirlendi ve ona peş peşe mektuplar yazdı. Gelen yanıtlar yatıştırıcıydı. Derken güzel bir yaz günü annesi Chica geldi Ostrava'ya. Tüm cumartesiyi birlikte geçirdiler. Stan'a karargaha döndüğünde solgun ve suskundu. Önce utancından hiçbir şey söylemek istemedi. Ama ertesi gün önce Honza'ya sonra da daha birkaç kişiye açıldı. Herkesin haberi olduğunu öğrenince daha çok konuşmaya başladı. Hem de her gün ve sürekli olarak. Karısının orospuluk yaptığını, gidip ona bir iki söz söyleyeceğini, boynunu koparacağını falan anlatıyordu durmadan. Hemen iki gün izin koparabilmek için komutanı bulmaya gitti. Ancak komutan karar vermiyordu. Çünkü gerek karargâhtan gerek maden ocağından Stan'a aleyhinde çeşitli şikayetler iletilmişti kendisine. Hep dalgın, işine karşı ilgisiz ve öfkeli olduğu belirtiliyordu. Stan'a kendisine hiç olmazsa 24 saat izin verilmesi için yalvardı yakardı. Komutan acıdı ve razı oldu. Stan'a gitti ve biz onu bir daha hiç görmedik. Olup bitenleri ancak kulaktan işittim. Praga varmış, kadının üstüne saldırmış. Parantez içinde kadın diyorum ama aslında 19 yaşında bir kızdı. O da küstahça, parantez içinde belki de büyük bir zevkle, Stana'ya her şeyi itiraf etmiş. Bunun üzerine Stan'a işe onu dövmekle başlamış. Kız kendini savunmuş. Kocası onu boğmaya çalışmış. Ve sonunda şişeyle başına vurmuş. Kız parkenin üstüne yığılıp öylece hareketsiz kalmış. Stan'a paniğe kapılarak kaçmış. Tanrı bilir nereden bulduysa dağların arasında küçük bir eve sığınmış ve orada yakalanmayı, dar ağacına gönderilmeyi beklemeye başlamış. Gerçekten de 2 ay sonra yakalanmış. Ama cinayet suçundan değil de asker kaçağı olarak yargılanmış. Karısı anlaşılan Stan'a gittikten kısa bir süre sonra ayılmış ve kafatasındaki tümsek dışında hiçbir zarar görmediği saptanmış. Stan'a askeri tutuk evindeyken kadın ondan boşanmış. Bugün Praglı ünlü bir aktörle evli. Zaman zaman sonu çok kötü biten eski arkadaşımı anmak için bu ünlü oyuncuyu görmeye giderim hala. Stan'a aktif görevi sona erince orduda mayıncı olarak kalmış. Kötü bir iş kazası sonucu bir bacağını yitirmiş. Yaranın iyi kapanmaması sonucu da ölmüş. Oyuncu çevrelerinde hala yıldızının parladığı söylenen bu kadın, yalnız Stana'ya değil hepimize uğursuzluk getirmişti. Gerçi Stana'nın ortadan kaybolmasıyla kısa bir süre sonra bakanlığın bir denetim komisyonunun bizim karargaha gelmesi arasında, parantez içinde herkesin düşündüğü gibi, doğrudan bir ilişki olup olmadığını kesinlikle saptamak olanaklı değildi bizim için. Ama biz öyle bir izlenim edinmiştik. Her ne olursa olsun bizim komutanın görevine son verildi. Yerine genç bir subay getirildi. Parantez içinde 25 yaşında var yoktu. Onun gelişi her şeyi değiştirdi. Ben 25 dediysem de o çok daha genç gösteriyordu. Bir yeni yetmeden farksızdı. Bu yüzden etkili olabilmek için önemli tavırlar takınmaya özen gösteriyordu. Bağırmayı sevmiyordu. Kuru bir ses tonuyla konuşuyor, sarsılmaz bir sükunetle hepimizin onun gözünde birer cani olduğumuzu bize hissettiriyordu. ''Sizin en büyük isteğiniz benim ipe çekildiğimi görmek olduğunu biliyorum.'' diye söze başlamıştı bu yeni yetme, daha geldiği gün. ''Ama şanssızlığa bakın ki eğer asılacak biri varsa o da sizler olacaksınız.'' İlk çatışmaların başlaması gecikmedi. Cenek'in öyküsünü özellikle anımsıyorum. Çünkü bize pek eğlenceli gelmişti. Askere alındığından bu yana bir yıl içinde Cenek birçok büyük duvar resimleri yapmıştı. Bundan önceki komutanın zamanında bu resimler hep beğeni kazanmıştı. En sevdiği konular mezhep savaşlarının büyük kahramanı Jan Ziska ile Orta Çağ şövalyeleri olan silah arkadaşlarıydı. Karargâhtaki çocukları eğlendirmek amacıyla bu silahlı grupların yanına çıplak bir kadın görüntüsü koymaya özen gösterirdi. Komutana bu görüntüyü özgürlüğün ya da yurdun simgesi diye tanıtıyordu. Birliğin yeni komutanı da sırası gelince Jenek'in hizmetlerinden yararlanmak istedi ve onu çağırtarak siyasal eğitime ayrılmış olan salonu süslemek için bir şeyler çizmesini buyurdu. Ama Ziska'nın o eski ablak suratlı şövalyelerini bırakıp daha çok çağdaş konular üzerine eğilmesini söyledi. Tablonun Kızıl Ordu'yu temsil etmesi ve onun bizim işçi sınıfıyla olan birliğini vurgulaması, ayrıca sosyalizmin Şubat'ta kazandığı zaferde Kızıl Ordu'nun oynadığı önemli rolü de belirtmesi gerekiyordu. Jenek, "Peki komutanım," dedi ve işe koyuldu. Günlerce yere serilmiş dev beyaz kağıt tabakaları üstünde çalıştı, didindi. Sonra onları tüm arka duvar boyunca raptiyelerle iliştirdi. 1,5 metre yüksekliğinde ve 8 metre uzunluğundaki deseni gördüğümüz zaman derin bir sessizlik kapladı ortalığı. Orta yere kahraman pozunda bir Rus askeri yerleştirilmişti. Kalın giysileri içinde makineli tüfeği boynuna asılı, kürklü şapkası kulaklarına kadar geçmiş, 8 çıplak kadınla çepeçevre sarılı bir asker. Yanı başındaki 2 kadın onu çapkın bakışlarla süzerken o da her birini omuzlarından tutuyordu. Suratı kaba bir gülüşle gerilmişti. Öbür kadınlar çevresini almış, kimisi kolunu ona doğru uzatmış, kimisi de ayakta dikelmiş duruyordu. Parantez içinde bir tanesi de yere uzanmıştı. Hepsi de güzel bedenlerini sergiliyordu. Yabancı kelimeler: Jan Ziska, J-A-N-Z-I-Z-K-A.